Ayrım 22.
Gerek tuygun, gerek uyakları bakımından mani ile aynı düzende olan öbür biçimlerin, mani, bayatı, alagözlü ve benzeri, İran etkisine en açık bölgelerde yayılmış bulunması da bir anlam taşır. Gerçekten de tuyuk, Oğuz ve Çağatay bölgelerinde revaçta olan bir biçimdir. Mani, bayatı, alagözlü ise özellikle Azerbaycan ve Osmanlı bölgelerinde gelişip yayılmıştır. Konu ve anlatım araçlarına gelince halk masallarında maymuncuk motifler dediğimiz, yani her masala uyan şeylerin karşılığı halk türkülerinde, manilerde, hatta aşıkların şiir yaratmalarında, bir kelime ile halk şiirinde bir takım kalıp dizeler vardır ki çeşitli metinlerde uygun yerlere yerleştirilebilir. Sözlü şiir geleneğinin dağarcığında hazır gereçlerdir bunlar. Yukarıda türkü türü üzerinde dururken bunlardan bazı tipik örnekler vermiştik. Aşağıda vereceğimiz örnekler bu söz kalıplarının eskiliğinin tanığı olmak bakımından ilginçtir. Birinci örnek, Kaşgarlı'nın divanından bir dörtlüktür. Bu, A, A, A, B, C, C, C, B, uyaklı ilk üç dizesi 4 artı 4, son dizesi 4 artı 3 heceli bir türküden bir bent olsa gerek. Etin suvu akaturur, kaya tübi kokaturur, balık telim bakaturur, köylünk takı küserür. Geçen yüzyılın sonlarında Tuna kıyılarında yaratılan bir Osmanlı türküsü, ünlü Osman Paşa türküsü de ilk iki dizesinde hemen hemen aynı şeyleri tekrarlıyor. Tuna nehri akıp gider, etrafını yıkıp gider. Karşılaştırmamıza ikinci örnek, hem coğrafya hem de çağ bakımından gene birbirinden çok uzakta oluşmuş iki şiirden parçalar olacak. Birincisi Uygur yazısıyla yazılmış bir şiirden dizeler. Amrak tolmuş inikelin, ağam kayda ter mü erki, begim kayda ter mü erki. Bu dizeleri bugünkü dile şöyle çevirebiliriz, pek fazla bozmadan. Sevdiğim küçücük gelin, ağam nerede der mi ola, beyim nerede der mi ola. Bu dizelerle bir tercan türküsünün şu parçalarını karşılaştıralım. Karşı yatan karlı dağlar, acep bizim dağlar mı ola? Siyah saçlı benim anam, oğul deyi ağlar mı ola? Kabe'den gelen hacılar, yürekte vardır acılar. Evdeki çifte bacılar, kardeş deyi ağlar mı ola? Parmağımda gümüş hatem, gidem gurbet ilde yatam. Aksakallı benim atam, oğul deyi ağlar mı ola? Bu türkü 19. yüzyıl aşıklarından Sümmani'ye de mal ediliyor. Onun diye bilinen bütünleyici iki bent şöyledir. Yol üstünde biten otlar, her gelen bizi öğütler. Kavim kardeş, koç yiğitler, yolda derde ağlar mı ola? Sümmaniyem oldum talan, nice gurbet ilde kalam. Bir küçücük şevkı balam, dadaş derde bekler mi ola? Bu metinlerde görülüyor ki, yalnız üslup ve dile getirilen duygular değil, bentlerin düzeninde, seçilen uyaklarda da benzerlikler göze çarpacak niteliktedir. 9. Bölüm Seyirlik Halk Oyunları. Soru 82. Seyirlik halk oyunları nasıl tanımlanır? Ortak nitelikleri nelerdir? Halk edebiyatı ile ne gibi ilişkileri vardır? Seyirlik halk oyunları adı altında gösterdiğimiz halk edebiyatı türünün çeşitleri şunlardır. Meddahlık, kukla, karagöz, orta oyunu, tülüat tiyatrosu, köylü oyunları. Bunları bir küme altında birleştiren ortak yönlerin başında seyirlik oluşları gelir. Bunlar birer gösteridir. Bir yanda seyircileri, bir yanda da aktörleri vardır. Tek aktörlü olsun, meddahlık, karagöz, kukla gibi, çok aktörlü olsun, orta oyunu, köylü oyunları, tülüat tiyatrosu gibi, aktörleri ister canlı olsun, ister cansız suretler olsun. Taklit bu oyunların en önemli öğelerinden biridir. O kadar ki Metin Andın belirttiği gibi, taklit kelimesi bu sanat geleneğinde temsil, reprezentasyon anlamını almıştır. Filan oyunun taklidi, onun temsil edilmesi, oynanması demektir. Bir de aktörün türlü şiveleri ve karakterleri tıpkısı tıpkısına canlandırması anlamında, taklit onlarda ortak bir niteliktir. Karagöz'le orta oyununda Acem, Kastamonulu, Tiryaki, Çelebi, Frenk taklidi gibi. Bu oyunlar arasında söyleşmeli olanların Karagöz orta oyunu Kukla Tülü At. Bir özelliği de başlıca iki tipin oyununun yükünü taşımasıdır. Karagöz oyunlarında bunlardan biri Hacivat orta oyununda Pişeker. Metin Andın tabiriyle dişi konuşandır. Söz fırsatını verir. Tülü At tiyatrosu ağzı ile buna anahtar vermek derler. Buna karşılık erkek konuşan cevap veren, laf yetiştiren kişidir. Hayal oyununda Karagöz, orta oyununda Kavuklu, Tülü At tiyatrosunda ve Kukla'da İbiş veya Komik. Halk edebiyatının başka çeşitlerinde de gördüğümüz birkaç sanatı bir araya getirme niteliği, seyirlik oyunlarda söz sanatını ikinci planda bırakacak kertiye gelmiştir. Gerçekten de seyirlik halk oyunlarında söz başka sanat gösterilerine bir dayanak vazifesini görmekten ileri gitmez. Onun için de bu oyunların önceden hazırlanmış, yazılmış, ezberlenmiş metinleri yoktur. Aktör gayet basit olan bir eylem çizgisini izleyerek, geleneğin istediği hiç değişmeden belli yerlerde söylenen bir takım kalıpların dışında her şeyi irticalle söylemekte serbesttir. Seyirlik halk oyunlarını Metin Ant şöyle tanımlıyor. Bu oyunların, parantez içinde nokta nokta nokta, bir özelliği de gerçekçiliğe özdeşleşmeye dayanmayan, kişileştirmeye başvurması, her yönüyle göstermeci tiyatro özelliğini taşımasıdır. Ayrıca oyunlar açık biçim denilecek, aksiyona az önem veren eklemli, organik bütünlüğü olmayan kısa oluntulardan meydana gelmiştir. Konuları gayet sadedir. Fazla çapraşık olmayan ve çoğu kez birbirine benzer maceralardan meydana gelmiş çerçevelerdir. Bu oyunların birinden ötekine geçiş sık görülür. Konular çoğu halde ortak olduğu gibi geleneğin söylenmesini zorunlu kıldığı bazı kalıp sözlere kadar ayrıntılarda da pek çok ortak öğeler vardır. Köy oyunlarını bir tarafa bırakacak olursak her bir çeşidin temsilcisinin öteki çeşitlerde de hüner göstermesi olağandır. Küçük İsmail, Abdülrezzak gibi ünlü orta oyuncuları Tülü At tiyatrosunda da oynamışlar. Tülü At komiği olarak tanınmış, Kel Hasan orta oyununa çıkmış, Karagöz'ü naşit sahneye koymayı denemiştir. Karagözcü Küçük Ali'nin asıl kendi sanatından başka meddahlığı da vardır. Bu oyunlar toplumun belli kültür seviyelerine ve belirli çağların şartlarına sıkı sıkıya bağlıdırlar. Köylü oyunları köy ortamının üretim ve tüketim şartlarına bağlı gösterilerdir. Çok eski geleneklerin artıklarıdırlar ama ancak köy hayatı içinde yaşama ortamlarını bulurlar. Meddahlık orta oyunu Karagöz Osmanlı İmparatorluğu'nun şehir ortamında oluşmuş gelişmiş sanatlardır. Osmanlı tipi toplumla birlikte bu oyunların geleneği de ölmüştür ya da ölmek üzeredir. Halk edebiyatı incelemelerini seyirlik halk oyunlarının bütünü içinde söz sanatı payı ilgilendirir. Birçok yönleriyle onlar bir yandan tiyatro tarihinin inceleme konusudur, birer bütün olarak da ayrıntıları ile müzik, dans, hokkabazlık, maskaralık ve başkaca çeşitli oyun ve eğlence yönleriyle aynı zamanda türlü inanışlar, töreler ve törenlerle olan ilişkileri bakımından halk bilimi incelemeleri içine de girerler. Biz aşağıdaki sayfelerde kısaca bu sanatların en çok konuları ve söze bağlı anlatım niteliklerini inceleyeceğiz. Geri kalan yönleri üzerinde vereceğimiz gerekli bilgiler, bunları araştırma konusu edinmiş uzmanların incelemelerinden özetlenmiştir. Özellikle tiyatro ve dans tarihi üzerine çalışmaları ile tanınmış Metin Andın son eserinden, Geleneksel Türk Tiyatrosu Kukla Karagöz Orta Oyunu, Ankara Bilgi Yayın Evi 1969. Konuların bütünü için bol bol yararlandık. Okuyuculara o eseri salık veririm. Karagöz metinlerini okumak isteyecek olanlar da Cevdet Kudret'in Karagöz'ünden 3 cilt Ankara Bilgi Yayın Evi 1968-1969-1970 yararlanacaklardır. Köylü oyunları üzerine de Ahmet Kutsi Tecer'in Köylü Temsilleri Ankara 1940 ile Metin Andın, Dionysos ve Anadolu Köylüsü adlı incelemesi, İstanbul Elif Yayın Evi 1962, Şükrü Elçi'nin Anadolu Köy Orta Oyunları, Ankara 1964 adlı eseri bizim için başlıca kaynaklar olmuştur. Okuyucu bu kitaplarda konuyla ilgili geniş bibliyografyaları da bulacaklardır. Soru 83. Medahlığın seyirlik sanat yönü nedir? Medah sanatının hikayecilik olarak özelliklerini bu konuya ayırdığımız bölümde soru 29-32 belirtmeye çalıştık. Burada medahlığın sadece seyirlik yönüne kısaca değineceğiz. Medah, bundan önceki soruda belirttiğimiz seyirlik halk oyunlarının ortak öğelerinden bir bölüğünü hikayecilik hünerine katan ve böylece hikaye anlatmasına tek ve canlı aktörlü bir oyunun niteliklerini kazandırma çabasında sanatçıdır. Batı varyete ve kabare gösterilerinde televizyonlarda onun bu yönüyle benzerlerine çok örnekler gösterilebilir. Medahlık geleneği Batı etkisiyle gelişiminin son döneminde bu tek yönlü sanat çeşidine dönüşmüştü. Borazan Tevfik Medahlığı hikayecilik öğesinden sayarak onda sadece taklitlere yer veren ve günlük şehir hayatının çeşitli sahnelerini bir hikayeye bağlamadan canlandıran bir sanatçıydı. Medah Sururi de plaklarında bunu denemişti. 20. yüzyıl başlarının ünlü yazarı Ahmet Rasim, daha sonraki kuşaktan Ercüment Ekrem Talu bu geleneği günlük gazetelerin mizah yazılarında sürdürmüşlerdir. Günümüzde de bu türün temsilcisi olarak haftalık mizah yazıları ile Burhan Felek'i gösterebiliriz. Medah kahvehanelerde hünerini göstereceği zaman dinleyicilerinden daha yüksekçe bir sekiye konmuş bir iskemleye oturur. Elinde bir baston, omzunda da büyükçe bir mendil tutardı. Mendili türlü ses ve şive taklitleri yaparken ağzını burnunu kapamak için, bastonu da çeşitli gürültüler çıkarmak için kullanırdı. Hikayesinin üslubu da taklitli bir anlatıya uygulanmıştı. Karşılıklı konuşmalarda roman, hikaye, masal türlerinde ve genel olarak kitaba geçmiş anlatı üslubunda olduğu gibi dedi, cevap verdi şeklinde söylenenleri anlatıcının aktarması tekniği yerine anlatıcının aracılığı olmadan aktarılan, yani dedi, cevap verdi araçlarına başvurulmadan sadece seslerin, şivelerin değişmesiyle konuşanların kişiliğini belirten söyleşme tekniğini kullanırdı ki bu, doğrudan doğruya tiyatro metinlerinin yazıya geçtiği zaman aldığı biçimdir. Büyük Türk romancısı Hüseyin Rahmi'nin özellikle komik, hareketli sahneleri canlandırdığı zaman konuşmaları aktarma için başvurduğu teknik de bunun aynı idi. 16. yüzyılda türlü meslekleri ve o mesleklerde çalışan kişileri tanımlamak amacıyla yazılmış Risale-i Tarifat adlı bir kitapta medah için şöyle deniyor. Bilir misin nedir alemde meddah? Biri biriyle halkı eder ıslah. Burada meddahın halkı biri biriyle ıslah eden bir sanatçı olarak nitelenmesini, daha 16. yüzyılda meddahların çeşitli halk tiplerini sergileyerek, onların kişiliklerini ayrıntılarıyla canlandırarak anlatan hikayelerden ibret dersleri çıkardığı yolunda, yani o çağda meddah hikayelerine taklit ve temsil öğelerinin girmiş olacağı yolunda yorumlayabiliriz. 16. yüzyıl için kesin bir şey söyleyemesek bile, 17-19. yüzyıllarda meddahlık bir yandan gerçekçi hikayeciliği, bir yandan da saray maskaralarının ve mukallitlerinin hünerlerini de benimseyerek taklit ve temsil yönünü geliştirmiş ve anlatılan gösteriye seyirlik bir sanata dönüşme eğilimini gitgide güçlendirmiş olsa gerek. Medah'ın hikayesine başlarken dinleyici ve seyircilerden kimsenin alınmaması için isim isme, kisp kispe, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek dinlenir, vakit geçer. Yollu uyarma anlatısının en sonunda da bu kıssadır, bir mecma kenarında kaydolunmuş, biz de gördük, söyledik. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola biçiminde özür dilemesi geleneğin kabul ettiği kalıp sözlerdir. Bunlarla da gelenek, meddahlığın son gelişim aşamasında kazandığı gerçekçi ve seyirlik nitelikleri belirtme kaygısının açık bir anlatımıdır. Aynı zamanda meddahların dağarcığındaki hikayelerin ana şemaları ile eski kitaplarda hikaye derlemelerinde yazıya geçmiş şeyler olduğuna da bir tanıktır. Meddah bu yazılı hikayelerde sadece olayların ana çizgisini izler ama onunla kendi gösteri hünerlerini sınırlandırmaz. Asıl metnine göre vaktiyle 4. Murat çağında söylenmiş, o devir İstanbul'un hayatını canlandırmış olması gereken bir hikayenin çerçevesi içine, örneğin Medah Sururi'nin hikayesinde tramvay, köprü ve vapurlarda geçen sahneleriyle yakın çağların İstanbul'u pekala girebilir. Soru 84. Kukla nedir, nasıl tanımlanır? Teknik bakımından çeşitleri nelerdir? Kukla konuşmalarını ve ses taklitlerini tek bir sanatçının, kuklacının üzerine aldığı ve kişileri temsil eden bebeklerle kukla oynattığı bir oyundur. Türk kuklası bugünkü biçimiyle konuları ve kişileri bakımından 19. yüzyılda Batı tiyatrosu ile yerli orta oyununun kaynaşması sonunda oluşmuş, Tülahat tiyatrosunun minyatürleşmiş bir modeli sayılabilir. Tülahat tiyatrosu ve orta oyunu artık ölmekte ya da tamamıyla ölmüş birer sanat kolu olduğu halde kukla hala, hatta Karagöz'den de canlı olarak yaşamakta devam ediyor. Özellikle çocukları eğlendirmek için büyük şehirlerde rağbetini sürdürüyor. İstanbul, İzmir gibi yerlerde, sünnet düğünlerinde, bazı bayramlarda da parklarda, panayırlarda kukla oynatan sanatçılar bulunmaktadır. Günümüzdeki yaygın kuklanın iki tekniği vardır. Her ikisi de aynı sanatçının aynı gösteride başvurduğu tekniklerdir. El kuklası ve ipli kukla. Türk kuklacıları tıpkı Tülahat Tiyatrosu gösterilerinin başındaki kantolar, düettolar gibi rakslı numaraları ipli kuklalar ile asıl oyun bölümünü, yani bir maceranın temsilini el kuklaları ile icra ederler. El kuklalarını oynatıyorsa kuklacı küçük bir sahnenin altında gizlenir. İki eline geçirdiği iki kuklayı karşılıklı konuşturur ve onlara türlü hareketler yaptırır. Oyunun eğlendirici etkisinde büyük bir pay sözlerden çok bebeklerin karikatürümsü biçimlerinde ve hareketlerinin tuhaflığındadır. İpli kuklada kuklacı sahnenin üstünden ipleri çekecek surette yine sahnenin gerisinde gizlenir. Ama Türk kuklasının bu iki çok tanınmış tipi dışında kalan teknikleri ve biçimleri vardır. Bunlardan iki örnek biliyoruz. Birincisini Metin Ant şöyle tanımlıyor. Anadolu'da bugün köylerde rastlanan kukla türünde kuklacı yere bir merdiven veya bir arabaya boylu boyunca yatar. Her elinde bir kukla olduğu gibi dizlerinde de bir kukla vardır. Dizlerini büküp öne çekince dizlerine bağlı büyük kukla ellerindeki kuklaların arasına girer. Böylece üç kuklayı birden hareket ettirir. Metin Ant, Geleneksel Türk Tiyatrosu, sayfa 92-93. İkinci tipi biz, 1939 yazımızda Erzincan eğitmen kursundaki köylü eğitmen adaylarının bir gösterisinde görmüştük. Burada kuklacı boylu boyunca yere uzanıyor, yalnız başı ile kukla kılığına girmiş bir kolunu dik tutuyor ve elindeki kukla ile kendi başını iki aktör gibi oynatıp konuşturuyor. Anadolu köylü kuklalarının belki de daha başka çeşitleri vardır. İlerideki araştırmalar bunları meydana çıkaracaktır. Soru 85. Türk kuklasının geçmişi üzerine neler biliyoruz? Uzun zaman halk seyirlik oyunları incelemecilerince gölge oyununun eski Osmanlı İmparatorluğu topraklarına Çin'den, Orta Asya İran yolu ile geldiği kanısı benimsenmişti. Bu alanın en ünlü uzmanı Alman oryantalisti Georg Jakob eserlerinde Karagöz'ün tarihindeki gelişimini böyle açıklamıştı. Türk yazarları da onun bu sonuçlarına katılmışlardı. Sabri Esat Siyavuşgil, 1941'de yayınladığı eserinde bu sonuçları yeni Türk kaynaklarından belgelerle zenginleştirerek aynı görüşü desteklemişti. Bu kanıyı ilk sarsan Alman oryantalisti Theodor Menzel olmuştur. 1941'de yayınlanmış olan eserinde Meddah Schatten Theater und Orta Oyunu, Prag 1941. Bu bilim adamı o güne kadar süregelen yanılmanın nereden ileri geldiğini açıkladı. Uzmanlar hayal kelimesini gölge anlamında aldıkları için eski kaynaklarda her rastladıkları hayal oyunu anlamına gelebilecek sözü gölge oyunu diye yorumlamışlar.